Ayrım 22, Mum Hala 1, Aziz Nesin, sayfa 258. 8 Ocak 1970 Perşembe. Hafif müzik parçaları vardır, çok güzeldir kimisi de, severiz. Ben bu sevdiğim hafif müzikleri dinleyince, bu parçaları yapan kompozitörlerin neden büyük eserler, konçertolar, senfoniler yaratmadıklarına şaşarım. Şunun için şaşarım, çünkü bunlar nasıl olsa müzik yaratmanın bilgisini, sırrını ve tekniğini biliyorlar. Bu bilgilere ve yeteneğe sahip olunca niçin büyük müzik eserleri yaratmasınlar? Bana bu hep yapılabilirmiş, ben o küçük hafif müzikleri besteleyecek kadar müzisyen olsam büyük müzik eserleri de yapabilirmişim gibi gelir. Bu soru yıllardır hep kafamdadır. 5-6 yıl önce bu düşüncemi açıkladığımda Meral, "Hiç öyle şey olur mu?" demişti. Edebiyatta da olmuyor. Küçük eserlerin yazarları var, küçük ve hafif. Kendilerine göre değerleri de vardır elbet. Değersiz değildir eserleri. Şimdi bu tür yazarlar yazı yazmasını biliyorlar diye büyük çapta, soluklu, uzun değerli eserler, üstün eserler de yazabilirler mi? Meral'in bu yanıtı o zaman bana doğruymuş gibi gelmişti. Ama bugün aynı düşüncede değilim. Önce edebiyatla müziğin aynı şeymiş sanılarak aynı sonuca varılması yanlış. İnsanlar edebiyatın en temel gerçeği olan dile kendiliklerinden sahiptirler. Bu yüzden de herkes kendisini az çok edebiyatçı sanmaktadır. Çünkü edebiyatçının kullandığı gereçlere ve temel gereç olan dile onlar da sahiptirler. Geriye ne kalıyor? Bu durum öteki sanatçılara göre edebiyatçıların çok aleyhine olmaktadır. Hiç kimse kendisini kendiliğinden müzisyen, mimar, ressam, heykelci sanmadığı halde hemen herkes kendisini kendiliğinden edebiyatçı sanmaktadır. Onlara edebiyatın tıpkı öbür sanatlar gibi kendi kuralları, bilimi, deneyimi, yetenekleri olması gerektiğini anlatmak olanaksızlığa yakın bir zorluktur. İşte bu zorluk edebiyatçılığı öbür sanatçılardan daha zor yapmaktadır. Çünkü edebiyatçı herkesin de yaptığını hiç değilse yapabileceğini sandığı bir iş yapmaktadır. Aşağı yukarı hemen herkes şiir yazmıştır, hikaye yazmıştır. Ama herkes müzik yapmamıştır, yapamaz. Özellikle biz hikaye yazarları çevremizden sık sık şöyle sözler duyarız. Aman bir olay geçti başımdan, şunu hikaye yap. Ben de yazarım ama hiç vaktim yok. Böyle söyleyen bir hekim, bir öğretmen ya da bir tüccar mesleğinden yazmaya vakit ayıramadığı için edebiyatçı olmadığı kanısındadır. Yoksa vakti olsa ya da edebiyat iş edinse o da edebiyatçı olacaktır. Hem de ne edebiyatçı? Oysa hiçbir müzisyen müzikle ilgili olmadan birinden aman bir melodi aklıma geldi, şunu besteleyiver, vakit olsa ben besteleyecektim sözünü duymaz. Öyle tiyatro rejisörleri, oyuncuları var ki ben yazarımı arıyorum gibi şaşılası sözler söylerler. Gerçekte onlar yazar aramıyorlar, kendilerine bir yazıcı, yazman arıyorlar. Oyun yazmaya kendilerinin vakti olmadığı için alıştıkları gibi bir oyun yazacaklarına yazdıracaklar. Hem de böylece bir yazar yaratmış olacaklardır. Edebiyatta hafif müzik eserlerine benzer yazılar yazanlar, edebiyatta müziğin senfoni ve konçerto değerine eş eserler de yazabilirler. Yazmışlardır da. Karagöz'ün kaptanlığını yazarken bunları düşündüm. Hep berber nonoş, Toros canavarı, sen adamı deli edersin, Karagöz'ün kaptanlığı gibi oyunlar yazmış olsaydım, güzel hafif müzikler bestelemiş bir müzisyenin yaptığını edebiyatta yapmış olurdum. Ama Karagöz'ün kaptanlığını yazarken öte yandan da Çiçüğü, Bir Şey Yap Meti, Biraz Gelir Misiniz'i, Düdükçülerle Fırçacıları, Tut Elimden Rowney'i yazıyorum. Bunlar benim yazarlık ölçüm içinde kendi oyun yazarlığımın büyük senfonileri ölçüsündedir. Kemal Tahir de birçok Mike Hammer'lar ve ona benzer yerli romanlar yazmıştır. Ama gerçekten büyük romanlar da yazmıştır. Yani edebiyatta küçük ve hafif eserler yazabilenler, büyük eserler de tabii kendi ölçüleri ve değerleri içinde yazabiliyorlar. Daha doğrusu bunun tersini söylemek doğru olur. Büyük eserler yazabilenler küçüklerini de yazıyorlar. Hep küçük, hafif eserlerle yetinmiş ne çok yazar var. Herhalde müzik başka bir şey. 13 Ocak 1970 Salı. Baudelaire, sevgilisi Jeanne'ın kendisinden ayrılması üzerine annesine yazdığı mektupta şöyle diyor. Aramızda bağın bütün iç sarsıntıları bir yana, bu bağın bir daha düzelemeyecek biçimde kopacağını asla aklımdan geçirmemiştim. Hala da iyice sakin olmama rağmen güzel bir şey, güzel bir manzara görünce, hoşuma giden bir şey olunca hemen kendi kendime niye o yanımda değil, bunları beraber seyretmiyoruz, beraber satın almıyoruz diyorum. Bir zamanlar bu duyguları ben de paylaşıyordum. Sonra yıkıla yıkıla insan bu duyguları aşıp güzellikleri yalnız başına da seyrediyor. Daha böyle yalnızlıkları özlüyor bile. Tarihsiz. 13 Ocak 1970 tarihli Güncenotu'nun hemen ardına aynı dolma kalemle, aynı mürekkeple yazılmış. Bütün büyük sanatçılar yaşarlarken ölümsüz olduklarını, üçüncü boyutta yaşayacaklarını biliyorlar. Nazım'ın yaşamını inceleyince bunu görüyoruz. Bilindiği gibi Goethe, Weimar'daki büyük evini dayayıp döşemişti. Resimler, heykellerle öyle doldurmuştu ki daha sağlığında evini müze yapmıştı. Niçin yaşadığı evi bu hale getirdiğini soranlara şöyle demiş aşağı yukarı. Kendim için yapmıyorum ki, ölümümden sonra herkes gelip gezecek burasını. Baudelaire'de aynı şeyi görüyoruz. Annesine yazdığı 9 Temmuz 1857 Perşembe tarihli mektupta şöyle diyor. Bilirsiniz ki edebiyatı olsun, sanatı olsun, ahlaka aykırı bir amaçla asla düşünmedim. Kavram ve üslup güzelliğini her şeyden üstün tuttum. Ama adı Acı Çiçekleri olan bu kitabım, söylendiğine göre soğuk ve uğursuz bir güzelliğe bürülüymüş. Siz de göreceksiniz ya, öfkeyle, sabırla yazılmış bir kitap. Onun için söylenen kötü şeyler zaten değerini iyice ortaya koyuyor. İnsanları kudurtuyor bu kitap. Ama bütün budalalar vız gelir bana. Biliyorum ki aydın okurlarımın hafızasında bu kitap kusurlarıyla, meziyetleriyle yer alacak ve Victor Hugo, Théophile Gautier, hatta Byron'ın en güzel şiirleri yanında yer tutacaktır. Annesine Baudelaire'in mektubu 1 Ocak 1865 Pazar. Şimdi bütün kaybettiklerimi yakalayabilecek miyim? Buna vaktim olacak mı? Ömrüme güvenebilir miyim? Şimdi de tutturdum, hep ölümü düşünüyorum. Ama bu düşünce korkularla dolu değil. O kadar ısrap çektim ki, o kadar cezalandım ki, birçok şeyimin affedileceğini sanıyorum. Ama ben ölümü istemiş değilim. Nefret ediyorum ondan. Bütün projelerimi alt üst edecek, zira yapabileceklerimin henüz daha 1/3'ünü bile yapmadım. Annesine 11 Şubat 1865 Cumartesi. İnançlıyım. Belki beni fazla gururlu sanacaksın ama bırakacağım eserler sayıca az da olsa ben öldükten sonra para edecek. Yazar haklarıma gelince senden önce ölmezsem kimseye kalmayacak. Bu da kitapçı için karlı bir iş. Annesine 4 Mayıs 1865 Perşembe. Bildiğim bir şey varsa o da artık çok çalışmam gerekiyor. Yalnızlığa alışmam, çalışma zevkinden başka bütün zevklerden elimi çekmem gerekiyor. Düşünce mükemmeliyetine, üne önem vermek gerek. Birçok kimse üne boş gözle bakar ya da öyle gözükür ama bence ün, dünyadaki şeylerin en sağlamı, en olumlu olanıdır. En zamanda da ulaşılması en güç olanıdır. Annesine 23 Aralık 1865. Borçlarımı ödeyebilmek, namuslu bir ihtiyarlık geçirmek için bile gecikmiş durumdayım. Ama olabilir, bir gün gelir, ara sıra duyduğum gençliğe, enerjiye tekrar kavuşabilirim. O zaman işte öfkemi, gazabımı korkunç kitaplar yazarak biraz olsun dindireceğim. Tüm insanları kendime düşman edeceğim. Böylece belki de bütün acılarımı avutan bir zevk duyacağım. She is very sad, poor child. Be nice to her. Zavallı kızcağız, çok üzgün, ona iyi davran. 6 Şubat 1970 Cuma. Sina Demirel'in anlattığı, eyvah ruhsatı almış, adam dükkan ya da her neyse tiyatro falanın ruhsatını alınca memurlar bir rüşvet kaynağını daha iyi kaybediyorlar. Onun için bir ruhsat almasın diye uğraşıyor ve uğraşanlar rüşvetten paylarını alıyorlar. Korku en beşeri duygudur. Benim iktidarlara baş kaldırışımı görenlerden kimi beni korkusuz insan sandı. Oysa ben korkarım. Ne var ki bende başkalarına yararlı olacaksa doğru bildiğimi, inandığımı söylemek, açıklamak duygusu, korku duygusuna her zaman üstün gelmiştir. Korkarım, yine söylerim. Korkmuyorum diyenler ya başkalarına yalan söylüyorlar, ya kendilerine yalan söyleyip kendilerini kandırıyorlar, ya da bilmeyerek insan olmadıklarını söylüyorlar. Sokrat'ın ölümü göze alarak inandığı doğruyu söylemesi ve savunması, ölümden korkmadığını göstermez. Onda doğruluk duygusunun ölüm duygusundan üstün geldiğini gösterir. Sokrat ile Galileo oyununa, Aziz Nesin Sokrat ile Galileo adında bir oyun tasarlamaktaydı. Bu oyunda Aziz Nesin Sokrates'in düşüncesini için ölmeyi yelediği, Galileo'nun ise tam tersine düşüncesini reddederek hayatını kurtardığı olgusundan yola çıkarak hangi davranışın doğru olduğunu tartışacaktı. Oyunun vermek istediği mesaj her ikisinin de haklı olduğuydu. Düşünce için gerektiğinde ölünmeli, gerektiğinde düşünce yatsınarak yaşamayı yeğlemeli. Korku nedenli beşeri bir duyguysa, korkudan korkmak da o kadar aşağılık, en kötü hastalıktır. Korkudan korku, Zekeriya Sertel'in Türkiye'ye gelmek işlemine karşı sorumlu memurların söyledikleri, kanuna göre vicdana, ahlaka, insanlığa göre haklıdır. Ama ben yapamam. Danıştay'a başvursun kazanır. İşlem bana gelirse kanunsuz olarak bir gerekçe uydurarak ben gelemez derim. İnsanların çoğu korktuklarını sanarak gerçekte korkudan korkmaktadırlar. Onlar için korku artık somutlaşmıştır. Cin gibi Gulyabani gibi ama ne olduğu bilinmez bir şey. 24 Şubat 1970 Salı. Piyes konusu. Ölmüş bulunan bir ünlü sanatçının arkadaşı oldukları olayıyla bütün yaşamlarını geçiren insanlar. Gölge adamlar. Necmi, deli ve sarhoş, öğretmen ile Halim'in durumları. Ölen şairi kendilerinden başka kimse anlamamıştır falan filan. Hep bu tema. Bizi yaşatan, hele öldükten sonra yaşatacak olan düşmanlarımızdır. Düşmanlarımız nedenli çok ve nedenli güçlüyse biz de o denli uzun yaşayacağız. 7 Mart 1970 Cumartesi. 6-7 Mart 1970 gecesi çok bunalımlı, hastalıklı bir gecemdi. Sigara içmemeye karar verdim. 13 Mart 1970 Cuma. Tanrı'nın yarattığı söylenen insanların en akıllıları kendilerini yaratan Tanrı'yı öldürdüler. Kötü çocuklar da babalarını öldürür, ölüme sürükler ya da ölümden beter duruma düşürür. Yazar da bir takım yapıt kişileri yaratır. Yarattığı kişilerin de yazarı öldürdüğü olur. Kötü kişiler yaratan yazar yoktur. Çünkü onu yarattığı kötü kişiler öldürmüştür. 13 Mart 1970 Cuma. İnsanoğlu kendiliğinden trajiktir. Çünkü doğumuyla birlikte ölüme karşı zorunlu olarak savaş açmıştır. Ve bu savaşın sonunda yenileceği kesindir. Bu kesin yenilişten kurtuluş için savaş içinde savaş, bir yeni savaş daha açar. Ölümsüzlük savaşı. Ölümsüzlükle ölümü yenmek. İşte üçüncü boyut. Burada da yenileceğini bilir. Ölümsüzlük ne kadar süreyle? Sonu saçmaya varır. Her şey saçma. Ama ben başka bir yolu olduğu için. Mutluyum ya. Mutlu oluyor insan ölümsüzlüğe erme savaşı yaparken. 13 Mart 1970 Cuma. Ölümlerin en iyisi bitkisel yaşama geçip sonra ölmek. O bitkisel yaşam ki hiçbir belirginliği yok. Sis içindeki kesinsizlik gibi. Ne yaşam ne ölüm. Hem yaşam hem ölüm. Yaşamla ölüm arası. Hem ikisi ne ikisi olan bir belirsizlik, bir kesinsizlik. Yağmur yağıyor camlara. Bakıyorum, camların dışındaki görüntüde hiçbir belirginlik kalmamış. Biçimlerin köşe çizgileri yok. Ev, ağaç, nerede bitip nerede başlıyor belli değil. Gökle ağaç birbirine karışmış. En çok karıştıkları yer, en yakın oldukları yer. Orada kesin çizgi yok. Orası ne gök mavisi, ne ağaç yeşili. Yağmur, camlarda. Bitkisel yaşam da öyle. Hani uyumazdan az önceki durum. Uyuklarken ki, ne uyku, ne uyanıklık. Hem uyku, hem uyanıklık. Ya da masa başında kitap okurken, bir iki saniye içinde birkaç saatlik yaşamı rüya olup görüp uyanmak. Çok sıcak havalarda olur. Yerden tüten buğda eşya titrer ve bütün cisimler belirginlik çizgilerini yitirirler. İşte bitkisel yaşam ve sonra ölüm. Öldüğünü bilmeden, ölümün bilincine varmadan, acı çekmeden ölüm. Empresyonizm olmasaydı sürrealizm de olmazdı. Sürrealizmi empresyonizm yarattı. İkisi de ne o ne bu. Bir ara yerdir. Bir alacakaranlık, bir alacaaydınlık. 15 Mart 1970. Almanları özellikle Nazilikten sonra anlamaya ve çözümlemeye çalışırken, tek kişiyle tek kişilerin birleşmesinden ortaya çıkan topluluğun ayrı karakterde olması yüzünden ve bu farkı gözden uzak tuttuğumuzdan yanılgıya düşülüyor. Diyelim, tek tek beş Türk. Her birinin teker teker herhangi bir olay karşısında bir A, B, C, Ç gibi davranışları var. Dördü bir araya gelince, aynı olay karşısındaki davranışları, teker teker olanı, A, B, C, Ç davranışlarından çok ayrı, çok başka. Kimi lehinde ona karşıt başka bir davranıştır. Ama öyle bir davranıştır ki, bunu ancak A, B, C, Ç'yi yapmış olan dört Türk yapabilir. Şunu anlatmak istiyorum ki, uluslardan tip ya da karakter çıkarmaya, tanımlamaya çalışırken, tek tek oldukları zamankiyle birlikte topluluk oldukları zamankini ayrı ayrı göz önünde bulundurup saptamalıyız. Örneğin, Malapart, Kaput eserinde 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanların niçin zalim olduklarını, kana ve yakıp yıkmaya neden bu derece meraklı olduklarını şöyle açıklıyor. Korktukları için zalim oluyorlar. Korkudan hasta olmuşlar. Hasta millet bu Almanlar. Korkuyorlar. Her şeyden, herkesten korkuyorlar. Korkudan öldürüyorlar, yakıp yıkıyorlar. Ölümden korktukları yok. Hiçbir Alman kadını, erkeği, ihtiyarı, çocuğu ölümden korkmaz. Istırap çekmekten de korkmazlar. Hatta bu anlamda Almanlar acıyı severler denebilir. Ama yaşayan her şeyden, kendilerinin dışında yaşayan ve kendilerinden farklı olan her şeyden korkarlar. Esrarlı bir şey bunların hastalığı. Zayıf varlıklardan, silahsız insanlardan, hastalardan korkarlar. Sakatlardan, ihtiyarlardan korkarlar. Bunların duygusu bende hep bir acıma duygusu uyandırmıştır. Avrupa'da acısaydı onlara, Almanlar belki de bu korkunç illetten kurtulurlardı. Malapart'ın bu düşüncesinde bir Alman topluluğu karakteri olarak katılıyorum. Ama tek tek Alman böyle değil. Toplum olunca başka ve böyle olur. Meltzi'nin anlattığı, yenilen futbol takımından dayak yiyenden yana olması, bu Alman'ın topluluk karakteridir. Very kind of you. What a lovely story. Oh, how lovely. 20 Nisan 1970. Her yazar yalnız kendisi için yazar ve yalnız kendini yazar. Yazarlar her ne yazarlarsa kendilerini yazdıkları gibi, okurlar her ne okurlarsa kendilerini okurlar. 20 Nisan 1970 Pazartesi. Her yazar yalnız kendisi için yazar. Bu yargıyı açıklayacağım. Gerçekte elbette böyle değil. Ancak has yazarlar, büyük yazarlar kendileri için yazanlardır. Yoksa kendileri için yazmamış bir sürü yazar vardır ki hepsi de kıtpiyoz yazarlardır. Bir de hem yalnız kendileri için yazmış ama başkaları için yazdığını söylemiş büyük yazarlar vardır ki, böyleleri ya kendileri için yazdığını bilmeden başkaları için yazmışlar bilinçsiz, ya başkalarını yazdıklarını sanarak kendilerini yazmışlardır. Her yazar kendisi için yazar. Çünkü her yazar durmadan kendini anlatmak, kendini açıklamak durumunda ve zorundadır. Her ne anlatırsa anlatsın, salt kendini açıklamak isteğindedir. Ama yazarın salt kendini anlatmak için bahanelere, gerekçelere, kendini anlatabilecek gerekçelere gereksinmesi vardır. Yoksa bu bahaneler, gerekçeler olmasa yazar kendini de anlatamaz. Kendini anlatmak olanağından yoksun kalır. İşte yazarın yazdıklarında kendinden başka bir şey anlatıyormuş gibi görünmesi. Önemli olan fenafillah gibi, fenafil hak gibi, fenafillah, fenafil sosyalizm. Bu cümlenin okunuşu kuşkuludur. Hücreleriyle nasıl, nereye bağlı olduğu, örneğin gerçekçi olması, eserin değerini veren, ona değer kazandıran en başta yalnız ve yalnız içtenliktir. Bu da ancak yazarın kendisi için yazmasına bağlıdır. Onun için şablon eserler samimi değil ve bu yüzden de değerli değildir. Birçok sosyalist, realizm eserinde olduğu gibi. Kendileri hücreleriyle halkçı, emekçi sınıfından olmadıkları halde sosyalist halkçı eser yazmaya kalkanların eseri bundan iğrenç, yapmacık, kabadır. Çarpıcılığın ilk coşku anında onların iğrençlikleri, kabalıkları, yapmacıklıkları anlaşılmasa bile, üzerinden zaman geçip duygular durulunca böyle oldukları anlaşılacaktır. Böyleleri hele halkçı eser yazdıklarını sanıyorlarsa cıvık, yıvış yıvış eserlerdir. Haşim Büyüktür de onlar halkçıyken sanatçı bile değildir. Yunus'un çok büyük şair oluşu bundandır. 20 Nisan 1970 Pazartesi. Bugünlük notlarımdan, anılarımdan, ruh doktorları falan filan ileride kim bilir ne yargılara varıp bende ne türlü fizik, psikolojik bozukluklar, hastalıklar bulacaklar. Ne komik. Şu sonuç şu nedenden doğar diye kesin yargılar. Oysa insanoğlu ne karışık. Tarihsiz. Yahudiliğe değin düşüncelerimi yazacağım Şuşa adlı romana koyacağım. Aziz Nesin'in Maçinli Kız için evdeki Kirpikleri Kestane Çiçekli Kız adlı öyküsü Şuşa ile ilgili. Biz Yahudiler kendimizi öldürtmeliyiz. Yaşayabilmemiz ancak kendimizi öldürtmemize bağlı çünkü. Düşmanlarımız olmazsa biz de olamayız. Biz düşmanlarımızı yaratırız ki onlar bizi bize düşmanlık ederek yaşatsınlar ve bunun gibi. Kemal Seyfullah'ın sözleri. Arthur Miller, 1915 doğumlu. Bütün Oğullarım, 1947. Satıcının Ölümü, 1949. Cadı Kazanı, 1953. Köprümden Görünüş, 1955. Uygunsuzlar, 1963. Çöküşten Sonra, 1963. Vişi'de Bir Olay, 1966. Bedel, Price. Espri her işe yarar ama hiçbir şeyi yönetmez. Talleyrand. Mao Zedong, Sanat ve Edebiyat Üstüne yazısından, dünyada ne sebepsiz sevgi ne de sebepsiz nefret vardır. Sözüm ona insanlık sevgisine gelince, toplum sınıflara bölündüğünden beri hiçbir zaman bu derece genel bir sevgi görülmemiştir. Geçmişteki bütün egemen sınıflar böyle bir sevgiyi vaaz etmekten hoşlanmışlar. Birçok bilgi aynı şeyi yapmıştır ama kimse böyle bir sevgiyi hayata çıkaramamıştır. Çünkü sınıflara bölünmüş bir toplumda böyle bir şeyin imkanı yoktur. Gerçek bir insanlık sevgisi bütün dünyadaki sınıflar ortadan kalktıktan sonra ancak mümkün olabilir. Sınıflar, toplumu birbirine zıt bir takım topluluklara ayırmıştır. İnsanlık sevgisi sınıflar kalkınca tamamıyla meydana çıkacaktır. Şimdilik henüz böyle bir sevgi yok. Biz düşmanlarımızı sevemeyiz. Amacımız bunları ortadan kaldırmaktır. Bu basit bir sağduyu işidir. Bazı yazarlarımız ve sanatçılarımız nasıl olur da hala bunu anlamazlar? 22. ayrımın sonu, sayfa 269.